Ayrım 10.
Eskizi korkutucu ve ürkütücü buldum. Niye yalan söyleyecektim ki? Ben bir çocuktum, o da bana çocuk muamelesi yapıyordu. Bir ara azarlıyor, arkasından hemen suçumu bağışlıyordu. Hem sonra, belki burada olamam demekle neyi kastetmişti? İçime bir korku, bir kuşku düştü. Yanılmadığımı anlamak uzun sürmeyecekti. Cehennem eskizi olayının hemen ardından bir akşam yemekten sonra babam beni dizlerine oturttu ve "Bak Şirin," dedi. "Ben uzun bir süre için Avrupa'ya gidiyorum. Gittiğimde annenizle birlikte her gün oynadığımız Taksim Bahçesi'nin karşısında güzel yeni bir apartmana taşınacaksınız. Kasım'da ben dönene kadar anneniz sizinle kalacak. Ben dönmeden az önce Ayşe teyzenize taşınacak. Ayrılıyoruz. Çok yazık ama ne yapalım? Hayatta böyle şeyler olur." Kendi kendime babam nasıl bu kadar sakin olabiliyor diye düşündüm. Bu garip bir durumdu. O anda onun rahat mobilyalarla döşenmiş yazı odasındaydık. Radyomuzdan Viyana valsleri melodileri yükseliyordu. Annem kadife koltuğa oturmuş çok sakin ıhlamurunu içiyor, babam da sanki pek önemsiz bir şeyden söz ediyormuş gibi ayrılacaklarını söylüyordu. Bu sözler o şiddetli kavgaların birinden sonra söylenmiş olsaydı daha bir anlam taşıyacaktı. İçime bir korku girdi. Biz ne olacaktık? Babam bu konuda hiçbir şey söylemedi. Biz çocuklar nerede, kiminle yaşayacaktık? Babamın kucağından atlayıp annemin koltuğunun önüne gidip durdum. Kendim bile duymakta güçlük çektiğim titrek bir sesle, "Anne, siz de uzaklara gidip bizi yalnız mı bırakacaksınız?" diye sordum. Yüzüne acı bir ifade geldi, içini çekti. "Hayır, sizleri bırakmıyorum. Bunu nasıl mı yapabilirim? Hiç üzülme Şirin Aki. Baban da ben de sizlere eksikliğimizi duyurmamak için elimizden geleni yapacağız. Şimdi bir yerine iki eviniz olacak. Daima birimizden birini ziyaret edeceksiniz. Hem de biliyorsun konuklar özel kişilerdir. Özel davranış görürler." Sonra bana sıkı sıkı sarıldı. Sanki bütün sevgisini ve sıcaklığını aktarmak istiyordu. İki yanağımdan öptü. Her zamanki gibi çok güzel kokuyordu. Kuerli'nin Misokosu. Şefkatle "Bana güven Şirin Aki," dedi. "Her şey çok iyi olacak. Haydi şimdi koş bakayım. Yatma zamanın geçti bile." Yasak olmasına karşın Nejat'ın odasına girip yatağının üstüne oturdum. Nejat kaba kulak geçiriyordu. "Sana söylediler mi?" diye sordum. "Babam ayrılacaklarını sana da söyledi mi?" Nejat ciddi ciddi. "Ona boşanmak diyorlar. Tabii bana da söylediler ama ben inanmıyorum. Hallerine bir bak. Sanki hiçbir şey olmamış gibi beraber oturuyorlar. Boşanacak insanlar genellikle birbirlerine çok kızgın olurlar." Nejat bu konuda uzmanmış gibi konuşuyordu. O gece yatağıma yattığımda ayrılacaklarına gerçekten inanmıyordum. Her zaman olduğu gibi yine barışırlar diye düşünüyordum. Annem kaç kez babama kızıp büyükanneme gitmemiş miydi? Ama her seferinde dönmüştü. Kavgalardan sonra günlerce konuşmadıkları olmuyor muydu? Birkaç gün sonra her şey unutuluyordu. Gene de planladıkları gibi babam Avrupa'ya gitti. Yıllar sonra annem bir gün pek de istemeyerek beraber geçirdikleri son saatleri anlattı. "Düşünebiliyor musun?" dedi. "Avrupa'ya gideceği günün gecesinde benimle sevişmek istedi. Son kez vedalaşalım," diyordu. Ben de önem vermediğimi hem ona hem de kendime kanıtlamak için kabul ettim. Ertesi sabah annem onu geçirmeye gitti. Marsilya'ya hareket eden gemi rıhtımdan ayrılırken İzzet başından şapkasını çıkarıp elini aldı, öbür elini de veda için sallamaya başladı. O anda Nisa müthiş bir acı duydu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İyi ya da kötü, yaşamının 10 güzel yılını geçirdiği adam, gemi uzaklaştıkça bir nokta kadar kalmıştı. Bayılacak gibiydi. Bu kadar acı duyduğu için kendi kendine kızdı ve alışverişe çıkarak oyalanmaya çalıştı. Babamın gidişinden az sonra ev halkı yani annem, Nejat, ben, Mistina, Teodosia ve Ermeni aşçımız Paulina yeni apartmana taşındık. Annem en ince ayrıntısına kadar her şeyi babamın zevkine göre yerleştirdi. Çekmecelerinin içine örtüler kaplayıp gömleklerini kolalanmış, ütülenmiş olarak içlerine sıraladı. Kitaplarını kütüphanesine aynen bıraktığı gibi dizdi. O yıl 29 Ekim Cumhuriyet'in 10. yılına rastlıyordu. Bu önemli bayramı kutlamak için Mustafa Kemal, İstanbul'daki vatandaşlarına taşradan aileler davet etmelerini önermişti. Tabii bu arada da bizim yeni yaşam düzenimize uyum sağlamamız pek kolay olmuyordu. Annem Neja'da bana belki kendine de bir değişiklik, bir eğlence olsun diye köyden Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte geçirmemiz için bir aile çağırdı. Konuklarımızdan hiçbiri o zamana kadar elektrik görmemişti. Sürekli düğmeleri açıp kapamaya başladılar. Mutfağa üşüşüp buzdolabını seyrettiler. Radyo akıllarını başlarından aldı. Evin içinde ayakkabıyla dolaşmamıza hayret ettiler. Köyde evlerin yerlerini temiz tutmak için ayakkabılar kapıda bırakılırmış. Çünkü yerde oturup yemeklerini yerde yiyip yerde namaz kılıyorlarmış. Bir de bakıyorduk çoraplı ayaklarıyla odada sessizce beliriyorlardı. O yıl yani 29 Ekim 1933'te bütün Türk ulusu Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Biz geçit resmini siyah demirden yapılmış süslü parmaklıkları olan geniş balkonumuzdan seyredecektik. Çünkü gösteri önümüzden geçecekti. Balkonu bayraklar ve kırmızı beyaz ampullerle süsledik. Geçit resmi uzaktan görününce hepimiz balkona üşüştük. Marşlar söyledik. Bayraklarla bandolarla geçen askerlerimize coşkuyla el salladık. Sonra da masaya oturup Paulina'nın hazırladığı dört türlü öğle yemeğini iştahla yedik. Kuzenlerim Nermi Dil ile Erdem de geçit resmini izlemeye bize gelmişlerdi. Onlar iki köylü konuk çocuk, Nejat ve ben saklambaç oynadık. Saklambaçtan bakınca da uzun koridorda sırayla bisiklete bindik. Taksim'deki Cumhuriyet Apartmanı'nda yaşam her yönden o kadar hoştu ki artık annemizle babamızın ayrılmayacağına iyiden iyiye inanır olmuştuk. Babam her zaman olduğu gibi Avrupa'dan dönecek, biz de mutluluk içinde yaşamımıza devam edecektik. Ama ne yazık ki babam dönmeden az önce annem iki sokak ötedeki Şakirpaşa apartmanına Ayşe teyzemle Ahmet eniştemin yanına taşındı. Boşanma sonuçlanıncaya kadar da orada kaldı. Kendine ait eşyaları bir depoya gönderdi, sade giyeceklerini ve resim takımlarını aldı. Ama giderken babamın bastonlarını koyduğu mink vazoyu bıraktı. Ne yapayım, içim el vermedi dedi. Bastonlarını yerinden oynatmak istemedim. Yeni yaşamımızda her sabah Nejat'la Ayşe teyzeme gidiyor, günümüzü annemiz Nermi Dil ve Erdem'le geçiriyorduk. Akşam da yemek ve yatmak için babamızın evine dönüyorduk. Doğrusunu isterseniz hayatımızda şikayet edilecek pek bir şey yoktu. İki evinde sevilen konukları olmuştuk. Ama tek celsede, tek avukatla biten mahkemeden sonra annemiz büyükannemle Atina'ya, Emir Zeyd'le evlenmeye gidince anladık ki ailemiz gerçekten parçalanmıştı. Annesiz yaşamak bir uzun eksik olarak yaşamak gibiydi. Irak Kralı 1. Faysal 1933 Eylül'ünde ölmeden önce küçük kardeşi Zeyd'in evli ve iki çocuklu bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmişti. Buna çok kızmış ve Nisa'dan ayrılması için Zeyd'e Türkiye'yi terk edip Mısır'a tam yetkili elçi olarak gitmesini bildirmişti. Emir Zeyd ağabeyinin isteğini reddetti. Türkiye elçiliğinden de istifa ederek gemiyle Yunanistan'a gitti. Sözde annesinin babası yani Türk dedesi Sadrazam Reşit Paşa'dan kalan arazileri bulmaya gidiyordu. Annemle prens Atina'da 1934 yılının Temmuz ayında evlendiler. Annem yeni eşini ailesiyle tanıştırmak için Büyükada'ya getirdi. Emir Zeyd annemin her istediğini yapmasına izin verdiği için Nisa'nın yaşamında yeni bir dönem başlıyordu. 11. Bölüm Şerifler Köşkü 1934. Ailenin bütün ısrarlarına karşın Nisa, Boğaz'daki yalıda oturmak yerine Şerif Hüseyin'in Büyükdere sırtlarında yaptırttığı Boğaz'ı tepeden gören köşkte oturmayı yeğledi. Büyükannemin Emir Zeyd için Büyükada'da verdiği piknik partisinden az sonra bir yaz sabahı annem, "Gel Şirinaki, seninle şehire inelim. Oradan Büyükdere'ye gideriz. Sana yeni evimizin şahane yerini göstermek istiyorum," dedi. Bu köşk hakkında o kadar çok şey duymuştum ki sevinçten zıpladım. Köprüde vapurdan inince Emir Zeyd'in fıstıklı yeşil Stade de Becker arabasına binip Maslak yolundan Büyükdere'ye indik. Annem bir tepenin üstünde sur gibi duvarla çevrili bir koruyu gösterdi. Duvar uzaktan taç gibi duruyordu. "İşte yeni evimiz, o korunun içinde," dedi. Ev uzak ve erişilmez görünüyordu. "Orada nasıl yaşarız, kim bizi ziyarete gelir, herkesin bizim gibi arabası yok ki," diye düşündüm. Şerif Hüseyin'in 40 yıl önce kayaları dinamitleyip açtırdığı yoldan arabayla gittik. Yol bitince dik yokuşu oflaya poflaya çıktık. köşkün oymalı demir kapısına gelince durup soluk aldık. Oradan görünen boğazın ve çevrenin manzarası nefesimi kesti. Büyülenmiştim. Altımızda büyük dere koyu görünüyordu. Denizin üzerindeki trafik sahilin çıkıntısını izliyor, Anadolu kıyısının tepeleri de öne doğru gelerek boğazın o kısmına bir göl görünümü veriyordu. Köşke doğru yükselen yokuşta koyunlar otluyordu. Rüzgar uğulduyor, binlerce kuş cıvıldıyor ve ağaçlar harap olmuş köşkün kırık camlarını zangırdatıyordu. Annem haklıydı. Burası inanılmayacak güzellikte bir yerdi. Köşke ilk olarak Şerif Hüseyin'in konuklarını ağırladığı selamlığa girdik. Her taraf küf kokuyordu. Duvarlar soyulmuş, dam kevgire dönmüş, yerler perişan olmuştu. Çaresizlik içinde etrafa bakındık. Selamlığın arkasındaki bahçede ağaçların arasında hemen hemen hiç görünmeyen demir bir kapı ve iki yanında arazi boyunca uzanan taş bir duvar vardı. Annem ağır demir kapıyı zorlukla itip açtığında daha da tepeye, köşkün arazisinin bittiği yere doğru giden iki tarafı dut, kestane, mavi çam ve meşe ağaçlı bir yol gördük. Yolun iki yanında bir zamanlar harem daireleri olan yanmış iki binanın kalıntıları vardı. Köşkün durumunu gördükten sonra annemin burayı nasıl yaşanacak hale getireceğini merak ettim. Ama her zaman olduğu gibi zorluk ona güç verdi. Müteahhit olarak büyük annemin kardeşi Mithat dayıyı seçti ve ona yığınla direktif verdi. Aklı başında yetenekli ve eski bir asker olan Mithat dayım, annemin istediği şeyleri duyunca neye uğradığını şaşırdı. Çünkü annem her şeyin çabucak olup bitmesini istiyordu. Mithat dayı önce yolu kullanılır duruma getirerek işe başladı. Eve gidiş geliş olanağı sağlanınca ustalar hemen girip çalışmaya başladılar. Eve ilk kez elektrik gelebilmesi için tepelere kadar kablo çekildi. Marangozlar duvarları, yerleri onardılar. Yeni kapılar ve pencereler taktılar. Tesisatçılar tüm paslanmış boruları yenilediler. Boyacılar evi pırıl pırıl boyadılar. Odalara büyük büyük çini sobalar kuruldu. Mutfağa kocaman, siyah demirden üstü ocaklı, altı fırınlı bir kuzine, banyolara da küvetler ve lavabolar kondu. O sonbahar, Mithat dayımın sonsuz çabasıyla evin onarımı yıldırım hızıyla yapılırken, Emir Zeyt'le annem, Hakkiye teyzemlerde yani Şakir Paşa apartmanında, ben ise iki sokak ötede oturan babamla kalıyordum. Nejat'ı yatılı olarak Ortaköy'deki Galatasaray'a vermişlerdi. O nedenle koca Cumhuriyet apartmanında sadece babam, ben, Mistina ve Teodosia kalıyorduk. Teodosia artık hem aşçımız hem de hizmetçimiz olmuştu. Ablam Remi de evden gideli çok olmuştu. Önce Damdesyon'dan kaçıp evlendiği kocasından ayrılmış, şimdi de iyi bir ailenin genç fakat verimli oğluyla nikahsız yaşıyordu. O zamana göre babasının adına leke sürdüğü için babam onunla görüşmediği gibi bizim de konuşmamızı yasaklamıştı. Matmazelim Tina bana İngilizce, tarih, coğrafya ve aritmetik öğretmeye devam ediyordu. Ama ben Nejat ve kuzenlerim Erdem ile Nermidil gibi ille de okula gitmek istiyordum. Beni acaba ne zaman yollayacaklardı? Tek avuntum annemle beraber köşke eşya almak için sık sık kapalı çarşıya antikacılara gitmekti. O yıllarda kapalı çarşı üç nedenle kıymetli antikaların dolup taştığı bir yerdi. Birincisi Bolşevik devrimi, ikincisi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, üçüncüsü de Türkiye'nin batılılaşmasıydı. Rus muhacirleri ve Osmanlı sarayı mensupları mücevherlerini ve kıymetli parçalarını satmak üzere kapalı çarşıya getiriyorlardı. Atatürk ülkeyi batılılaştırdığı için de varlıklı aileler eskiye ait eşyalarını, değerli ya da güzel olup olmamalarına bakmadan satıp yerlerine gale lambalar, 1930'ların kübik stilinde sade mobilyalar ve art deko parçalar alıyorlardı. Annem tahmin edileceği gibi bu akımın tam tersine giderek antika toplamaya başladı. Eski silahlar, kuranlar, işlemeli kumaşlar, içinde sultanların minyatürleri olan fil dişi çerçeveler, eski makaslar, antika saatler ve nefis oymalı kavuklular alıp duruyordu. Alışverişten yorgun düştüğünde Beyazıt'taki üniversitenin karşısında dünyanın en büyük çınar ağacının altındaki bir açık hava lokantasında öğle yemeğimizi yiyorduk. Kuşlar ayaklarımızın altında hoplar, tepemizdeki dallarda cıvıl cıvıl öterken annem resim defterini, çini mürekkebini çıkartır, eskizler yapardı. Benim için bundan büyük mutluluk olabilir miydi? Kasım ayının sonlarına doğru evin bitmesi herkesi hayretler içinde bırakmıştı. Her şey tamamlanınca işçi ordusu dağıldı ve Mithat dayım derin bir nefes aldı. Güneşli bir sonbahar günü Studebaker arabamızla asfaltlanmış yoldan bahçe kapısına kadar çıktık. Oymalı siyah demir kapıyı açtığımızda beyaz mermer merdivenleri bile cilalanmış, annemin aldığı eşyalarla donanmış, yepyeni pırıl pırıl bir ev, yaşanmaya hazır bizi bekliyordu. Kışın Ukrayna ormanlarından Bulgaristan kıyılarına inen kurtlar, Boğaz'ın Avrupa yakasında otlayan sürüleri avlamak için evimizin yakınlarına geliyorlardı. Tehlikeyi önlemek amacıyla Eskişehir'deki bir çiftlikten canavar gibi iki kurt köpeği getirtildi. Boyunlarına sivri demirli tasmalar takılan ve geceleri serbest bırakılan bu güçlü hayvanlar, bulunduğumuz tepeye yaklaşan kurtları uzaklaştırıyorlardı. Dışarıda soğuk fırtına, kış kıyamet koparken, büyük çini sobalarla ısınmış sıcacık köşkte rüzgarın sesini ve kurtların ulumasını dinlemek, insana hem korku hem de keyif veriyordu. Sonunda hepimiz mutluyduk. Mayıs'ın sonlarına doğru bir sabah annem bize hamile olduğunu söyledi. Bana küçük bir kardeş geleceğine çok sevindim. Emir Zeyd de baba olacağı için heyecanlanmıştı. O da bütün Orta Doğu erkekleri gibi adını sürdürecek bir oğlu olsun istiyordu. Mehtaplı bir Temmuz gecesinde annemle Emir Zeyd yeni evlerinde ilk davetlerini verdiler. Annem Hakkiye teyzemin Büyükada'daki düğününden anımsadığı gibi ağaçları Japon fenerleriyle donatmış, boğaza bakan terasa ve bahçeye ferforje küçük masalar, iskemleler koymuştu. Yiyecekler bol ve nefis olduğu gibi tabaklar güzel porselen, bardaklar da bakarat idi. Kadınlar emprime elbiseler, erkekler beyaz keten takımlar giymişlerdi. Konuklar bahçede dolaşarak boğazın soluk kesen manzarasını seyrediyorlardı. Unutulmayacak bir geceydi. Yaz pek keyifli geçiyordu. Matmazelimiz Mistina ile oturduğumuz tepeden Nejat'la aşağı inip ahşap deniz hamamına gidiyorduk. Orada bir sürü arkadaş edinmiştik, onlarla oynuyorduk. Ama Mistina Fransa'ya göç edince benim için işler bozuldu. Annem hemen atletik görünümlü beyaz Rus bir genç kadını bana matmazel tuttu. Başlangıçta matmazel Tatiana'yı seviyordum çünkü ağaçlara tırmanmama izin veriyordu. Oysa matmazel Tina kesinlikle böyle bir şeye göz yummazdı. Büyükdere'nin güzel ağaçlarını ve ağaçlardan görünen şahane manzarasını iyice tanımamı matmazel Tatiana'ya borçluyumdur. Ama sonra sürekli yatağımı ıslattığımı görünce bu durumumun önüne geçmeye karar verdi ve kararını şöyle uyguladı. Yatağımı ıslattığım her gecenin ertesi günü 200 kere bir daha yatağıma çiş yapmayacağım diye yazacaktım. Tabii cezalarımı yazarken evde kalmak zorundaydım. Böylelikle de evde neler olup bittiğini görmeye başlamıştım. Fazla bir şey olduğu söylenemezdi. Penceremden Emir Zeyd'i haki renkli şortlarını giymiş ağaçları budarken görürdüm. Bunun dışında vaktini piposunu tüttürerek, gazetesini okuyarak ve akşamları da rakısını yudumlayarak geçirirdi. Yalnızlığı seviyordu. Kalabalık odalardan sessizce sıvışırdı. Dikkat ettim, annemle pek konuştukları bile yoktu. Dayılarım, eniştelerim geldiğinde canlandığını görürdüm. Onlarla siyasetten konuşmayı, hikayeler anlatıp hikayeler dinlemeyi severdi. Annem köşkü restore ettirip dayayıp döşedikten ve büyük davetini verdikten sonra adeta boşlukta kalmıştı. Büyükdere'nin zevkine varmak ya da resim yapmak için bol vaktinin olmasına karşın huzursuzdu. Şimdiye kadar Emir Zeyd'le pek baş başa kalmamışlardı. Çevrelerinde her zaman bir sürü insan vardı ve Nissa evin restorasyonunu, döşenmesini planlamakla meşguldü. Ama her şey bitip de ikisi baş başa kalınca birlikte yapacakları ya da zevk alacakları pek bir şey bulamamaya başladılar. Evliliğin umduğu gibi çıkmadığı kaygısına kapılan ve elinden geldiğince onu kurtarmaya çalışan annem bu süreyi günlüğüne şöyle yazmış. Zeyd günlerini ağaç budamakla, ben de resim yapmakla geçiriyorum. Yüksek bir tepede herkesten uzak, emekliler gibi yaşıyoruz. Bu böyle olmaz. İkimiz de daha 30 küsur yaşlarındayız. Yaşantımız böyle olmamalı. Zeyd kendini çekip çevirmeli ve şimdiye kadar yaptığı gibi siyaset dünyasında etkin bir rol almalı. Her zaman olduğu gibi Nissa, durumu değiştirecek bir çıkış yolu buldu. Emir Zeyd'i ikna edip, yeğeni Kral Gazi'den diplomatik bir görev istetti. kral da onu Almanya'ya Irak'ın ilk elçisi olarak atadı. O kadar para ve emek harcadıkları canım köşkü içinde bir yıl bile oturmadan kapattılar. Sadece annemin sevdiği birkaç parça antika ile özel jat ve gümüş koleksiyonlarını alarak Berlin'e hareket ettiler. Köşkün nasıl kapatıldığını, annemin Berlin'e nasıl gittiğini hiç hatırlamıyorum. Bildiğim tek şey, beni babamın evine götürdükleri gün duyduğum korkunç yalnızlıktı. Bir gün belki annem söz verdiği gibi beni gelip alacaktı. Ama ne vakit? 12. Bölüm. Berlin 1935-1938. 1930'ların ortalarında Berlin, diplomatlar için çok önemli bir görev yeriydi. Almanya bir kez daha büyük güç olarak ortaya çıkıyordu. Bütün dünya Adolf Hitler ile yandaşlarını, onların geçit resimlerini, gamalı haçlarını, gösterilerini, bayraklarını, selam şekillerini, siyah üniformalı hücum kıtalarını büyülenmiş gibi hayretle izliyordu. Pek kimse o zamanlar oyuncağa benzeyen Alman askerlerinin birer öldürme makinesine dönüşeceklerini, Hitler'in başlattığı savaşta 50 milyon insanın öleceğini tahmin etmiyordu. 1935 sonbaharında Nisa Berlin'e gelir gelmez burasının büyük oyuncuların oynadığı bir arena olduğunu gördü ve kendisi de bu oyunculardan biri olmaya karar verdi. 3 yıl öncesine kadar İngiliz mandasında olan Irak yeni ve küçük bir devletti. O nedenle temsilciliği fazla dikkat çekmeyebilirdi. Nitekim Mussolini'nin büyükelçisinin eşi Madame Atolico, Nisa'nın ziyaretine karşılık vermedi. Bu İtalyan sefire tarafından yapılmış bir protokol hatasıydı. Onun bu tavrı Nisa'da meydan okuma duygusu uyandırdı ve içinden, ''Yemin ediyorum, Madame Atolico bir gün Irak Krallığı elçiliğine davet edilebilmek için ricada bulunacak.'' dedi. Tabii Rada hamile olduğundan kampanyasını başlatmak için en az 6 ay beklemesi gerekecekti. Bu arada elçiliği açtı, dayadı, döşedi, personel tuttu. Berlin'deki, Nürnberg'deki hatta Münih'teki müzeleri ve sanat galerilerini gezdi. Kendini iyice Cermen kültürüne, edebiyatına verdi. Rilke'ye ve Nietzsche'ye hayran oldu. Hele sürekli alıntılar yaptığı Nietzsche'nin Zarathustra böyle konuştu kitabını başucundan hiç ayırmadı. Resme devam etmek istediği için sanat kurslarına yazıldı. Yatak odasının bir köşesine de şövalesini kurdu. Bu sürede yaptığı bir genç kadın portresi hala Freya'nın evinde asılıdır. O kadar klasik tarzda yapılmıştır ki kimse resmin onun elinden çıktığına inanamaz. Nisa her zaman operayı konser müziğinden çok sevmişti. Kahramanlık ve büyük çaptaki yapıtlar onun romantik ruhunu okşardı. Wagner'in operalarında kalbine seslenen ateşi, hırsı ve aşkı bulurdu. Yatak odasındaki gramofonunda sürekli Tristan ve Isolde'den aryalar dinler, hele Liebestod'u her dinleyişinde ağlardı. 1936 Şubat'ında Rad'ı doğurduktan sonra zayıflamak için Dresden'de bir sanatoryuma gitti. Oradan Paris'e geçti. En son model, en güzel elbiseleri alıp Berlin'e döndü.